Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli kardeşlerim, Bir Genç Sahabiler programında tekrar sizlerle birlikteyiz. En son kaldığımız kısım Uhud Harbi'ydi. Uhud gazvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yara almıştı ve Müslümanlar tekrar bozguna uğramışlardı. Orada kalmıştık. Böyle bir dağınıklık olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında çok az sahabe kalmıştı. Herkes canının derdine düşmüştü. Bu arada bunu fırsat bilen müşrikler Resul-i Kibriya Efendimiz'e karşı saldırıya geçtiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşan bir müşrik grubunu görünce Hazreti Ali'ye şöyle emir verdi: "Hücum et ey Ali onlara." Hazreti Ali Efendimiz, Allah'ın aslanı, yiğitler yiğidi, tek başına o müşrik grubu karşıladı ve onların liderlerini de öldürdü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine o sırada birkaç kişinin daha saldırıya geçtiğini gördü. Efendimiz'i hedef aldıklarını gördü. Zaten Efendimiz ağır yaralıydı. Yine Hazreti Ali'ye "Hücum et ey Ali onlara" buyurdu. Ali Efendimiz onları da dağıtarak İçlerinden azılı müşrik Şeybe'yi öldürdü. Bu kahramanlığı, bu yiğitliği üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve Ali Efendimiz'i övdü. "Ya Resulallah, işte bu dostluk ve yardımlaşma" buyurdu. Peygamberler Sultanı aleyhissalatü vesselam da çok duygulandı ve dedi ki, "O bendendir, ben de ondanım." Bu büyük bir iltifat Hazreti Ali Efendimiz'e, aynı zamanda onun manevi seviyesini de gösteren önemli bir şey. Cebrail aleyhisselam bu iltifat karşısında manevi desteğini ve sevgisini dile getirdi. "Ben de sizdenim" diye buyurdu. O sırada nereden geldiği belli olmayan bir ses işittiler. Şöyle diyordu: "Ali'den başka yiğit yok. Zülfikar'dan başka kılıç yok." Bu tabii ona bir takdir. Yani diğer yiğitleri yok sayma anlamına değil ama Hazreti Ali'nin tek başına yapmış olduğu, Allah'ın izniyle bu mücadelede Efendimiz'i korumaya çalışması, bu fedakarlığını böyle maneviyat böyle övüyor. Tabii kıymetli kardeşlerim, birçok daha hadise var, onlara da değineceğiz ama Hazreti Ali Efendimiz'in tabii ki yiğitliği dillere destan ve birçok gazvede onun yiğitliklerini görüyoruz. Günlük hayatında Hazreti Ali Efendimiz diyor, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, onun soyundan gelen birisi öğüt istiyor da, "Efendim bana bir öğüt verin" diyor. Ona diyor ki, "Hazreti Ali" diyor, "iki kılıç sallardı" diyor. "Birini nefsine karşı, birini de düşmanlarına karşı" diyor. "Ey onun soyundan geldiğini söyleyen yiğit, sen" diyor, "hangisini sallıyorsun?" Yani cihat bir bütündür. Yani cihat, kıtal, cihadın bir bölümüdür. Bazen bunlar yanlış anlatılıyor. Yani cihat deyince sadece kıtal anlaşılıyor. Kur'an'la cihat var. Kur'an-ı Kerim'le bir dine hizmet var. Yine Kur'an'ı yaşayarak, sünneti yaşayarak dine hizmet var. Efendim, birçok cihadın çeşitleri var. Bugün daha da çeşitlendi. Bu anlamda cihadı sadece kıtale hapsetmek doğru değildir. Cihatla gelen birçok ayet-i kerime, cihatla ilgili ayet-i kerime, Mekke-i Mükerreme'de gelen ayet-i kerimelerde bir savaştan değil, bir dini yaşamaktan, Kur'an'la cihattan bahsediliyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, yani bazılarının yaptığı gibi cihadı sadece savaş gibi anlayıp, algılayıp ve sadece bunun üzerine bir yoğunlaşarak faaliyet yapmak ve bunun üzerinden İslam'ı temsil etmeye kalkmak tek başına cihadı küçültmek olur. Cihadı şumullü düşünmeliyiz. Bu önemli. Ama tabii ki yeri geldiğinde kıtal şart. İslam insanları öldürmek için değil, diriltmek için gelmiştir. Ama tabii ki savunma söz konusu olduğunda da canımızı, malımızı, dinimizi, ırzımızı koruyacağız. Efendim, ve bunu en güzel şekilde karşı tarafa da hunharca değil de insanca yapacağız. Ki tabii İslami savaşların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber değiştiğini görüyoruz. Savaş tarihinde Efendimizin savaşları yeni bir dönüm noktasıdır, bir inkılaptır. Müslümanlar savaşlarda bile insanları diriltmeye gitmişlerdir. Yani bunu onlar görüyorlardı zaten. Müslümanların kendilerine nefislerinden kaynaklanan bir şeyle değil de din gayretiyle, İslam gayretiyle, ilahi kelimetullah gayretiyle mücadele ettiklerini görüyorlardı. Ve bunu yaparken de karşı tarafa en az acı verdirerek bunu yapmaya çalıştıklarını görüyorlardı. Bu onları çok etkiliyordu. Ve birçok efendim gazveden sonra onun için gelip Müslüman olmuşlardır. Bu dünya tarihinde görülen bir şey değildir kıymetli kardeşlerim. Yani başka savaşları kastediyorum. Yani Müslümanların savaşlarını değil. Yani bu ruh çok önemli. Bu ruhu kaybetmemek gerekiyor. Maalesef şimdi günümüzdeki bazı çevrelerde bu ruhun kaybolduğu da maalesef görüyoruz. Yayınlanan videolarda efendim diğer şeylerde görüyoruz. Burada tabii bizim şeyimiz şu. Bu olayı nasıl biz anlamamız lazım? Peygamber Efendimiz için ne kadar fedai cana hazırız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi bugün ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Yok sayılmaya çalışılıyor. Biz bunun için sünnet-i seniyyeyi ne kadar fedakarane yaşamak için bir gayret içerisindeyiz? İslam'ı savunmak hususunda ne kadar bir fedakarlıklarımız var? Bunları düşünmemiz gerekiyor ve cihada da yine hazırlanmak gerekiyor. Her türlü cihada, yani kültürel cihat, sosyal cihat, efendim nefsimizle cihat, yeri geldiğinde de düşmanla cihat tabii ki. Evet, düşman saldırılarının bu arada tabii ardı arkası kesilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumuz önce Muhammed öldü diye yaygara koparmışlardı. Sonra Hazreti Bilal Efendimizin bir müşriklerin yapmış olduğu bir şeye düştüğünü, efendim üstü örtülü bir yere çukura düştüğünü fark edince, onu çıkarınca ve o sevinçte de yaşıyor deyince müşrikler bu kez tekrar saldırıya geçtiler. Efendimiz ağır yaralı ve zor durumdaydı. Bu kritik anda birçok genç, diğer sahabiler gibi genç sahabiler de canını Hazreti Muhammed Mustafa'ya feda etmiştir. Tabii o gençler içerisinde aynı zamanda ilk Müslümanlardan olan ve bunu daha evvel de konuşmuştuk, Talha bin Ubeydullah'ın ayrı bir yeri var kıymetli kardeşlerim. Talha bin Ubeydullah Uhud gazvesinde öyle fedakarlıklar gösterecek ki fedakarlıkları dillere destan olacak. Müşrikler Peygamber Efendimiz'e karşı saldırıya geçince Hazreti Talha bir yandan Galip ve Malik kabilelerinin korucuları biziz, biz Allah'ın ve Resulünün savunucuları biziz biz diye böyle şiir okuyor, kükrüyor aslanlar gibi ve bir yandan da Efendimiz yapılan hücumları püskürtüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına çıkmaya çalışırken bir grup müşrik, yine onu başka bir grup müşrik de onu abluka altına almaya kalktılar Efendimiz'i. Bu sırada Resulullah Efendimiz'in yanında sadece 8 fedai vardı. Peygamber Efendimiz bunlara şöyle seslendi, şu müjdeyi verdi. Şu saldırıya geçen müşrikleri bizden kim uzaklaştırırsa o cennette benim arkadaşımdır müjdesini verince ilk önce Talha radıyallahu anh harekete geçti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu durdurdu. Sen bir dur bakayım dedi. Demek ki onun vazifesi var ki durdurdu önce onu. İzin verilen Medineli bir sahabi şehit düşünceye kadar müşriklerle savaştı. Tabii bu ne kazandırıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir zaman kazandırıyor. Daha çabuk korumalı bir bölgeye geçmesine zaman kazandırıyor. Onlar Efendimiz'i tekrar abluk altına aldılar. Yine bir Medineli sahabi karşılık verdi. O da şehit düştü. Müşriklerin ısrarlı saldırıları sonucu Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh dışındaki bütün sahabiler tek tek Efendimiz'e fedai can ettiler. şehadet mertebesindeler. Ve tek, bu arada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha doğru tırmanmış durumda. Yaralı Talha radıyallahu anh'a yardım ediyor. Ve bayağı bir yukarı çıkmışlardı yani. Ve ok mesafesine henüz daha tam uzaklaşmamışlardı ama epey bir uzaklaşmışlardı. Yani saldırılardan biraz daha korunaklı bir yere gelmişlerdi ama Hazreti Talha dostlarını şehit eden müşriklere karşı karşılık vermek için çok hırslandı ki, o kadar hırslandı ki artık yerinde duramaz hale geldi. Dört gözle Efendimizin işaretini bekliyordu. Tabii şimdi artık Allah ve Resulü uğruna fedakarlığın en büyüğünü gösterme zamanıydı. Ve sonunda Talha'ya izin çıktı radıyallahu anh. Talha radıyallahu anh büyük bir cesaretle saldırıya geçti. Öyle bir cengaverlik gösterdi ki tek başına onları def etti. Hepsini kovdu oradan. Kaçmak zorunda kaldılar. Fakat parmakları son kılıç darbesinde kesildi. Ve o anda kesilince eyvah demekten kendini alamadı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek gence şu sırrı verdi. Eğer bunun yerine Bismillah deseydin melekler seni yükseltip götüreceklerdi. Tabii burada çok büyük bir sır var. Allahu alem. Kişinin hayatını bir zikirle yoğurması ve karşılaştığı sıkıntıları zikirle def etmesi, Cenab-ı Hakk'a sığınması çok önemli. Yani eyvah dediğimizde mi daha şey diye düşündüğümüz zaman şöyle başımıza gelen sıkıntılara bakalım. Mesela diyelim ki ani bir yanma oluyor. Eyvah mı diyoruz? Bismillah mı diyoruz? Efendimiz burada bir ders de vermiş oluyor aynı zamanda. Bir ani çarpma durumunda, düşme durumunda veya karşılaştığımız ani bir durumda veya bir acı durumunda eyvah mı diyoruz yoksa Allah mı diyoruz, Bismillah mı diyoruz? Yani bu şuuru, bu bilinci kazanmak tabii zikri kesir ile, çok zikir ile olur ve zikir bilincini hayatımıza yerleştirmekle mümkün. Buradan yine bir gencin efendim zikir ehli olmasını da anlayabiliriz kıymetli kardeşlerim. Bütün halimiz, bütün hareketlerimiz zikir merkezli kurulursa, hayatımız zikir ekseninde oluşturmaya çalışırsa daha güzel olur. Yani bugün maalesef gençlerimize zikir telkininin çok az yapıldığını veya zikreden gençlerimizin çok az olduğunu müşahede ediyoruz. Yani bizler hepimiz öyle, kendimizi öyle görüyoruz. Yani gençlerimize işte okuyun gençler, yazın gençler, konuşun gençler diyoruz ama faaliyet yapın gençler, zikredin gençler çok az diyoruz. Benim mesela çevrede gördüğüm kadarıyla mesela Afrikalı gençleri bu konuda daha, yani tabii onların da farklı yönleri var ama yani zikir konusunda kıyasladığımız zaman daha zakir görüyorum. Yani böyle bir kültür meselesi zikir aynı zamanda diye düşünüyorum. Yani zikirle, sürekli bir zikirle meşguliyet onlarda görüyorum. Bu önemli bir şey kıymetli kardeşlerim. Yani bu zikir şuurunu kazanmak çok önemli. Zaten onu kazandığımızda bu bizim hayatımızın her tarafını kuşatacaktır Allah'ın izniyle. Talha radıyallahu anh hemen elini sardı. Elini sardı, hiç bekleme yok. Ve hemen koruma görevine yine devam etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Vay elim git, işte parmaklarım uçtu gitti falan filan diye onun o parmaklarının değil Resulullah Efendimiz'in derdinde. Onu koruması lazım. Bir yandan da Efendimiz'i dağa doğru tırmanmaya doğru yardım ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dağ yamacına doğru tırmanıyorlar. Orada tabii bir küçük, tam da mağara değil ama ben onun içerisine girdim, oturdum. Efendimiz'in de oturduğu bir yer var orada. Belki onu daha sonra da yapmış olabilir, bilemiyorum ama yani mağara bir şöyle yarıktan oluşuyor. Yani oraya oturduğunuzda bir okun falan gelmesi çok zor. Yani korumalı bir yer orası. Ve yaklaşık Uhud meydanıyla mağara arası 200-300 metre civarı yani. Savaş yapılan meydan arası 300 metre civarı gibi tahminen söylüyorum bunu. Oraya gitmek nasip oldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha radıyallahu anh oraya ulaşmaya çalışıyor. Tabii sık sık kendilerini takip eden olup olmadığını gözetliyor Talha radıyallahu anh. Ne olur olmaz. Bilmedik bir müşrik takip ediyordur. Ok atabilir falan. Tamam müşriklerin saldırılarını def ettiler ama onunla bitmiyor iş. Teyakkuz halinde sürekli. Ve Resulullah Efendimiz'i Bir de baktı ki Malik diye adlı müşrikin Resulullah Efendimiz'i hedef alan bir ok attığını fark etti. Hemen okun baktı Efendimiz'e isabet etme olasılığı çok yüksek. O anda Talha radıyallahu anh hiç tereddüt etmeden büyük bir fedakarlık daha yaptı. Elini oka karşı tuttu. Ve ok eline saplandı. Talha radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi büyük bir tehlikeden daha koruma yiğitliği gösterdi. Tabi rivayetlerde o eline batan okun tam avucunun içine battı ve kolunun da çolak kaldığı söyleniyor. Ve bu haldeyken bile hiç aldırmadı. Çünkü Efendimiz ağır yaralıydı. Yerinden kalkamayacak haldeydi. Yürüyecek takati yoktu. Talha radıyallahu anh onu bu tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaştırmalıydı. Ve efendiler efendisini sırtına alarak, bak kendisi yaralı, eline ok batmış, parmak uçları kesilmiş bir durumda iken nasıl bir fedakarlık, nasıl bir aşk-ı Muhammedi ki Efendimiz'i sırtına aldı ve o büyük kayanın üzerine götürdü. O meşhur kaya giden kardeşlerimize gösterilmiştir. Şimdi tabi orayı evler de yapılmış, biraz daha dikkatli ya tepeden falan da bakılması gerekiyor o bölgeye. Şimdi hatta en son gittiğimizde de orayı kapatmışlar. Suud oraya sokmuyorlar yani, önlü küçük bir yol vardı, yürüme yol, orayı kapatmışlar gördüm. Evet, tam bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya getiriliyor. Hazreti Ebubekir yetişiyor, yine bazı sahabiler yetişiyor, onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arıyorlar ama demek ki göremediler. En son Efendimiz'i buluyorlar ve bakıyorlar ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ası dişi şehit olmuş. Yani başındaki miğferin yan tarafı, bu kakülünden aşağı doğru sarkan tarafı diyelim, gelen taşla beraber, yüzüne atılan taşla beraber içeri saplanmış ve mübarek dişi şehit olmuş. Yani mübarek yanağına miğferinin o iki halkası saplanmış. O aşağı doğru sarkan halka saplanmış ve Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek kızı Hazreti Fatıma da orada görünüyor. Demek ki haberleri oldu. Hemen koştular, geldiler Medine-i Münevvere'den ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yarasını yıkamak istedi. Yıkamaya başladı. Hazreti Ali de bir kalkan içinde doldurduğu suyu yarayı üzerine boşaltıyordu. Tabii Hazreti Ayşe annemiz de orada o anda orada oluyor ve dökülen suyun yarayı daha fazla kanattığını görüyor. Tabii miğfer henüz daha çıkamamışlar. Oradaki şeyi nasıl çıkaracaklar? Hemen Hazreti Ayşe annemiz hasırdan bir parça alıp yakıyor ve külünü o yaranın üzerine bastırıyor. Ve böylece kan durmasını sağlıyor. Bu taktik de bugün de yani kullanılıyor. Anadolu'da falan kullanılan bir şey bu. Bilinen bir şey. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fedaisi, gençlerin iftiharı Hazreti Talha ise kendini hiç düşünmeyerek bütün gayretiyle Efendimiz'e olan görevini en iyi şekilde yerine getirmiş durumda. Ve işte tam o anda yakına bir yere düşüverip kendinden geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha yere yıkılınca kendinden çok Talha radıyallahu anh'ı düşünüyor. O yaralı halinde yanına gelenlere arkadaşınıza yardımcı olun diyordu. Bir kısmı sahabi Resulullah Efendimiz ile ilgilenirken bir kısmı da Hazreti Talha'nın yardımına koştu. Bedeninde onlarca ok ve kılıç yarası vardı Hazreti Talha'nın. Parmağı fena haldeydi. Kolu sakat kalmış. Hemen onun yaralarını sarmaya başladılar. Kan kaybediyor bir yandan. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e Talha'nın yüreğini soğutacak, belki de çektiği bunca sıkıntıyı olanca şekliyle hafifletecek bir müjde verdi. Tam böyle zor bir durumda, efendim, sıkıntılı bir durumdayken şu müjdeyi verdi. Ey Ebu Bekir, bugün cennet Talha'ya vacip oldu. Yeryüzünde gezen cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Evet kardeşlerim. Tabii cennetle müjdelenmiş sahabe-i kiram. Bu fedakarlığın sonucu cennetle müjdelenmiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu müjdeyi Talha'ya iletmek için yanına koştu ve "Ey Talha, cennet senin için vacip olmuştur ve sen oradaki ela gözlü, geniş yüzlü hurleri hak ettin" diye ona buna benzer güzel teskin edici, efendim rahatlatıcı sözlerle, müjdeci sözlerle ona Efendimizin bu müjdesini iletmiştir Ebu Bekir radıyallahu anh. Şimdi kıymetli kardeşlerim, tabi Talha radıyallahu anh genç yaşında cennetle müjdelenen sahabelerden birisidir. Yani bir genç sahabi ve genç yaşında cennetle müjdeleniyor. Ve tabi cennetle müjdelendiği zaman dilimi çok önemli. Birçok fedakarlıklar yapıyor ve bu fedakarlıklarla arkasından öyle ki her tarafı, bütün vücudu artık bitmiş duruma gelmiş durumda ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i güvenli yere getirmeyi de başarıyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak o kulunu, bu genç sahabi işte cennetle, dünya hayatındayken böylece cennetle müjdeliyor. Tabii birincisi, buradan anlıyoruz ki kıymetli kardeşlerim, zor durumlarda olan insanlara, İslam için çalışan, din-i mübin için uğraşan ve bu doğrultuda bu fedakarlıklar yaparken zor durumda kalanlara güzel şeyler söylemek, müjdeli haberler getirmek, efendim onu teskin etmeye çalışmak, teselli etmeye çalışmanın da burada ayrı bir, ona ümit vermenin ayrı bir önemi olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz kimseye sen cennetliksin falan deme hakkımız yok. Onu demek istemiyorum. Ama ona efendim yaptığı fedakarlığın büyüklüğünü, efendim inşallah Allah'ın ona büyük mükafatlar vereceğini, geçmişte de bunun böyle olduğunu müjdelemekte çok büyük onun için moral olacağını, onu tekrar hayata döndüreceğini de bilmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bir, ikincisi Talha radıyallahu anh'in bir genç olarak Efendimiz'e fedakarlığı ve bizim gençler olarak böyle bir yüreğe sahip olmamız. Yani gerektiğinde Allah ve Resulü uğruna canımızı, malımızı, her şeyimizi feda edecek bir bilinç kazanmak. Ve bu bilinçle hareket etmek kıymetli kardeşlerim çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabiler biraz daha yukarı çıkıyorlar. Bundan sonraki şeyde müşrikler bir saldırı falan düzenleyebilirler diye ve kendileri tamamen emniyet almışlardır. Dağın tepesine doğru çıkmışlardır. Tabii Ebu Sufyan izliyor ondan sonra onların yukarı doğru çıktığını. Resul-i Kibriya Efendimizin bulunduğu tepenin altına geliyor ve sesleniyor. Ebu Bekir ve Ömer'den sağ olup olmadığını öğrenmek istiyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle cevap verilmiyor. Ebu Süfyan diyor ki bunun üzerine, demek ki bunların hepsi ölmüş deyince Hazreti Ömer dayanamıyor. Hayır, sordukların hepsi de sağ diye onu bir kahreden bir cevap veriyor kıymetli kardeşlerim. Bunun üzerine Ebu Süfyan diyor ki, savaş nöbetledir. Bugün biz Bedir'in öcünü aldık diye böyle bir övünmek istiyor Müslümanlara karşı. Hazreti Ömer de diyor ki, fakat bizim ölülerimiz cennette, sizinkiler cehennemde diye ona haykırıyor kıymetli kardeşlerim. Cevabı yapıştırıyor. Evet, bunlar çok önemli. Müşrikler sağladıkları üstünlükten faydalanıp savunmasız kalan Medine'ye girmeye cesaret edememişlerdir. Allah Teala onların kalbine büyük bir korku salmış. Müminlerden tek bir esir bile alamadan Mekke'nin yolunu tutmuşlardır. Tabii bu da gösteriyor ki Bedir gazvesi bir hezimet midir? Buna tam bir hezimet diyemiyoruz. Ama müminler buradan çok büyük bir ders alıyorlar. Tabii şehitler var efendim ve hezimet de değildir bu anlamda. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra müşrikleri takip etmiştir. 3 gün boyunca takip ediliyor müşrikler. Onlar geri dönmesi ihtimaline karşı ve onlar da çekip gidiyorlar kıymetli kardeşlerim. Bu kadar da bir yiğitlik görüyoruz Müslümanlarda. Efendimizin teşvikiyle Resul-i Kibriya Efendimiz meşhur şair Hasan'ı yanına çağırıyor. Ondan cennetle müjdelediği genç sahabisi Hazreti Talha için bir şiir söylemesini istiyor. Hala Hazreti Talha böyle yara bere içerisinde, yaraları sarılmış, kan kaybetmiş, eli çolak kalmış falan böyle bir durumda. Hem cennetle müjdeleniyor, Allah-u Teala Cenab-ı Hak onu ikram ediyor. Hem de Efendimiz ona bir Hasan'ın da bir şiir söylemesini istiyor. Ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh, o meşhur şair sahabi, Talha için bir şiir söylüyor kıymetli kardeşlerim. Ha, demek ki buradan şunu da anlıyoruz ki, İslam uğruna fedai can etmiş yiğitlere efendim onları öven şiirler söylemek de çok güzel bir şey kardeşlerim. Yani buradan gençlerimizi teşvik ediyorum. Hatta bununla ilgili şiir yarışmaları falan da düzenlenebilir. Yani bugün de dini uğruna, vatanı uğruna, namusu uğruna, milleti uğruna, Allah ve Resulullah uğruna fedai can eden yiğitlere şiirler söylenmeli. Onların kahramanlıkları dile getirilmeli kıymetli kardeşlerim. Tarihtekilere de söylenmeli. Onlar için de yapılmalı bunlar, yapılabilir. Yani bunu bugün işte şiir yarışmaları yapılıyor. Şiirler yazılıyor efendim. Bir konu da kahramanlık olmalı kıymetli kardeşlerim. Kahramanlık yapanlara onların kahramanlıkları anlatılmalı ve bu kahramanlıklarla ilgili kitaplar yazılmalı ve onların kahramanlıkları yine şairler tarafından veya şair ruhlu gençler tarafından, gençlerimize sesleniyorum, onlara şiirler söylenmeli diye düşünüyorum. Hasan radıyallahu anh şöyle diyor şiirinde: bütün gücüyle yardım edeceğine Talha Efendimiz'e söz vermişti. Çileli, sıkıntılı Uhud gününde, sözünün ispatı şanlı direnişi, ok ve kılıçlara siper elleri, parmakları kan içindeydi. O, Efendimiz'den sonra herkesten daha ilerideydi. İslam'ın yücelmesi için büyük gayret içindeydi. Sonunda kazandı Müslümanlar. Talha'nın fedakarlığı öndeydi. Tabii acizane ben o Arapça şiiri biraz şiirleştirmeye çalıştım ama bu kadar yapabildik. Efendim Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Yani hakikaten bak burada bir övgü görüyoruz. O sahabinin yapmış olduğu fedakarlıkları böylece takdir edildiğini, Efendimizin onu unutmadığını görüyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz bugün de Allah ve Resulü uğruna her türlü fedakarlığa göze alabilen ve hayatını bu fedakarlık çerçevesinde yaşayan gençlerin yanında olduğunu anlamamız lazım kıymetli kardeşlerim. Bunu illaki bir savaş olarak da düşünmeyelim yani. Günlük hayatımızda da bu geçerli. Ne kadar İslam'a hizmetle meşgulüz, ne kadar İslam'ı yaşayabiliyoruz, ne kadar sünnet fedaisiyiz, ne kadar Efendimizin gittiği yoldan gitme çabası içerisindeyiz. Ne kadar din gayreti var bizde. Bunlar hepsi önemli. Cenab-ı Hak böyle olanlardan etsin inşallah. Evet. Bir diğer husus yine Uhud Harbi'nde. Tabii çok örnekler var ama biz bunlardan bir kısmını belki aktarıyoruz burada kıymetli kardeşlerim. Hepinizin bildiği, çok dinlediği bir hadise olduğunu veya da duymamış da olabilirsiniz tabii ki. Bilmiyorum tabii sizler duydunuz mu, duymadınız mı? Birçok kardeşimiz dinleyenler şimdi duyduk hocam diyecekler veya duymayanlar da yeni duymuş olanlar da olabilir. Evet kardeşlerim, meleklerin yıkadığı bir genç var biliyorsunuz. Genç sahabi. O da bir genç. Ve sahabe-i kiram buna o ismi vermiş. Meleklerin yıkadığı genç. Evet. O da diğer gençler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayranlarındandı. Ondan ne duyarsa hayatına uygulamayı büyük özen gösteren bir sahabeydi. Sık sık arkadaşlarıyla buluşup yapılacak cihad için bedenlerinin eğitimiyle ilgileniyorlardı. Aynı zamanda gönüllerini de rahmet peygamberinin muhabbet ikliminde eğitiyorlardı. Onun ismi Hanzala, meşhur Hanzala radıyallahu anh. Hanzala, bu genç Hanzala yine sahabi genç kızlardan Cemile ile nişanlıydı. Ve aynı ideali paylaşan, yürekleri aynı mübarek sevda için, aynı kutlu sevda için atan, İslam'ın yücelmesi için üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getiren bu iki genç, mutlu bir yuva kurma aşamasındaydı. Aileler düğün tarihini belirleyince Hanzala da nişanlısı Cemile de çok mutlu olmuşlardı. Tabii günler birbirini kovaladı. Düğün hazırlıkları son aşamasındaydı. O günlerde bir haber bütün Medine'yi bir teyakkuza geçirdi. Teyakkuza geçirmeye, uyanmaya, alarma geçirmeye yetti. Müşrikler büyük bir ordu ile yola çıkmışlardı. Malumunuz yapılan istişareler sonucu nihai karar gençlerin ısrarı üzerine meydan savaşı şeklinde alınmıştı. Ordunun hareket zamanı Hanzala radıyallahu anh'in belirlenen düğün gününün sabahına denk geliyordu. Tabii düğün olacak ama yarın da cihat var. Hanzala radıyallahu anh bu hayati durum karşısında ailesiyle bir istişare yaptı. Sonunda Efendimiz aleyhissalatu vesselama danışılması kararı alındı. Bu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Demek ki düğün yapılacaksa bile İslam büyüklerine böyle kritik anlarda meseleyi istişare etmek, ona göre yapmak da çok önemli. Onların izniyle yaparsak Cenab-ı Hak bize ayrı bir ikramda bulunur. Burada nefsani daralmamak gerekiyor. Bir genç olarak böyle ne kadar güzel bir karar. Evet, Resul-i Kibriye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğünün yapılmasına izin verdi. Birbirine aşık iki gencin hayal kırıklığına uğramasına gönlü razı olmadı. Bakın kardeşlerim, buradan tabii çok önemli bir husus da anlıyoruz ki, yani daha önce alınmış kararlarda, efendim, böyle alarma geçildiği durumlarda dahi, eğer büyükler bunu uygun görürlerse, ki yani hayat devam ediyor yani, bunu görmek lazım. Yani birçok zorluklarla karşılaşıyoruz efendim, birçok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yani ölümler oluyor efendim, birçok şeyler oluyor ama hayatın bir veçesi daha da devam etmek zorunda. O da düğünler, hayatın olumlu tarafları. Bunlar da yerine göre uygun bir zaman ve zeminde devam etmesi de ayrı bir hususiyet kıymetli kardeşlerim. Bunları tabii dediğim gibi böyle kritik anlarda ancak böyle bir istişareyle karar vermek lazım yani. Çünkü toplum tarafından da bazen işte düşünün yani işte örnek söylüyorum ki işte 15 Temmuz olmuş olay. Ertesi gün düğün yapmaya kalsanız ne olur? Yani ona göre düşünülmesi gerekiyor her şeyin. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bu iki gencin yani her şeye rağmen henüz savaş da başlamamış buluşmasını arzu buyuruyorlar. Yani verilmiş karardan dönülmemesini arzu buyuruyorlar ve bu şekilde gerçekleşiyor. Bu iki aşık genç, bu mübarek gençler efendim izdivaçla şerefleniyorlar. Tabii Hanzala'nın düğünü yapılıyor. Sabahta cihat var. Tabii gerdek gecesi efendim sabah uyanıyor ki çoktan herkes cihada gitmiş. İslam askeri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber erkenden gitmişler. Hemen Uhud meydanına yetişmek için işte heyecana kapılıyor. Yani aman Allah'ım diyor, ben uyuyakalmışım, nasıl olur burada kalırım. Tamam düğün düğün ama bugün de aynı zamanda bizim bir vatanımızı, dinimizi, imanımızı savunma, ilahi kelimetullah uğruna çalışma günümüz, fedakarlık günümüz. Hemen heyecana kapılıyor Hanzala radıyallahu anh. Uhud meydanına yetişmek için telaşa kapılıyor ve bu telaşla kıymetli kardeşlerim, tabii olağanüstü durumlar, gusül abdesti almayı unutuyor. Evet. Hemen silahlanıyor, çok aceleyle yola çıkıyor. Efendim, Böyle bir hızlı bir yani ok gibi tabiri caizse evinden fırlıyor. Bakıyor ki herkes cihada gitmiş, bekleme yok. Koşuyor cihat meydanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakıyor ki cihat için safları düzeltiyor. Tam o anda yetişiyor. Hizaya koyuyor müminleri. Özel bir konumlandırıyor. Ve tabii ki cihat başlıyor. Ve o da diğer sahabiler gibi cesurca, fedakarane bir şekilde müşriklerin üzerine atılıyor. Ve Allah ona şehadet mertebesini kıymetli kardeşlerim nasip ediyor. Tabii malumunuz işte 70'e yakın şehit var. Onlar tek tek efendim cenaze namazları kılınıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala'yı görünce şöyle buyuruyor. Ben Hanzala'yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm. Eşine sorun bakalım. O ne yaptı ki melekler yıkıyorlar diye haber salıyor. Tabii haber bildiriliyor. Durumu araştırılıyor ki diyor ki o durumu söylüyor. Efendim gusül abdestle falan çıktığını söyleyince işte diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için melekler onu yıkadı. Arkadaşları bunun üzerine yerde şehit yatan Hanzala'nın yanına geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki vücudundan, mübarek vücudundan berrak sular damlıyor. Ve çok etkileniyor sahabe-i kiram. Ve o günden sonra Hazreti Hanzala'ya meleklerin yıkadığı sahabi olarak anılmaya başlıyorlar. Bir genç sahabi, meleklerin yıkadığı sahabi. Ve Allah-u Teala bu büyük şehit Hazreti Hamza'nın Cemile Hatun'dan Abdullah adında bir çocuğu dünyaya geliyor. Ona hamile kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük bakın ne büyük bir şiddet tecelli ki ve Abdullah Medine ikliminde yetişen salih bir genç oluyor. Allah ondan onu nasip ediyor. Hatta Medine'de zalim Yezid'e karşı savaşmak üzere o lider gösteriyor. Yani Abdullah bu işi komuta etsin diyor. Yani bu kadar ileri seviyede bir İslam kumandanı olarak yetişen bir genç bırakıyor gerisinde Hanzala radıyallahu anh. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani bu hasede gösteriyor ki demek ki kişi fedakarane bir şekilde bütün samimiyetiyle Allah yoluna yönelirse Cenab-ı Hak onun bazı eksiklerini eğer bunda bir kastı yoksa böyle telafi ediyor, böyle mükafatlandırıyor. Cenab-ı Hak onun zaten şehidin daha kanı yere damladığı an günahlarını biliyorsunuz Cenab-ı Hak affediyor kıymetli kardeşlerim. Böyle mükafatlar var. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de o şuur desin. Gençlerimizi böyle şuurlu gençler etsin. Ve burada büyüklere danışmanın önemini de bir kez daha anlıyoruz. Ve efendim gençlerimiz buna göre hareket etmeleri gerektiğini anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı yine bir inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bitiriyorum. Yani meclisten kalkış duası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tesbih ederim ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Günahlarımdan dolayı senden istiğfar diler ve sana tevbe ederim ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.